Ayrım 14. Fi. Akila Azra Cohen. Sayfa 172. 10. Duru nihayet okula varabilmişti. Prova salonuna yaklaştıkça konservatuvarın boşalan koridorlarında yankılanan müzik Duru'yu kendine getirdi. İçinde biriken umutsuzluk ve günün yorgunluğu artık tamamen geçmiş gibiydi. Devlet balesini, hayallerini kurduğu antik sahneyi unutmuştu şimdi. Ait olduğu yerde hissetmenin verdiği hafiflikle sorgulamadan müziğe doğru yürüdü. Profesyonel ses izolasyonunu bile aşan müzik bu gücün içindeki davul basları ve baslarla yarışırcasına akan violonsele, salonun açık olan kapısına ve tabii okulun boş olmasına borçluydu. Prova salonuna yaklaştıkça müzik güçlendi. Önce violonsel daha şiddetli akmaya başladı. Sonra araya sıkıştırılan çanlar referans noktasını verdi ve notalar davulun ritmiyle öyle bir noktaya çıktı ki Duru prova odasının kapısı önünde adımlarını durdurup müziğe teslim oldu. Gözlerini kapadı. Önce kafasıyla tuttuğu yumuşak ritim tüm vücuduna yayıldı. Kendini ritme teslim edip etrafındaki dünyayı tamamen unutması sadece birkaç saniye sürmüştü. Elleri boşalmış, eşyaları yere yığılmıştı. Boynundaki küçük çantadan da bir hamlede kurtuldu. Müzik ele geçirdiği bu güzel bedenle tüm varlığıyla aktı. Boşalmış koridorda dans eden Duru, okulda kalan birkaç öğrencinin, bir hademinin ve elektrikçinin kendi etrafında toplandığını fark etmedi ya da umursamadı bile. Müzik onu ele geçirmişti ve tek çare dans etmekti. Violonselin agresif ritmine eşlik edecek hızla dönmeye başladığında yukarı sıçrayıp sol ayağını havada sabitlemesi ve tüm vücudunu havadaki sol ayağının etrafına döndürmesiyle Duru izlenmeye değerdi. Müzik aniden durduğunda Duru ipleri aniden kesilmiş bir kukla gibi yere bıraktı kendini. Bu sert düşüş etrafında Duru'yu seyredenleri alarma geçirecek kadar sert, Duru'nun herhangi bir kasını incitmeyecek kadar yumuşaktı. Duru çevik bir şekilde ayağa kalkıp hiç konuşmadan suratına kocaman bir gülümsemeyle eşyalarını topladı. Kendisini izleyen küçük grubun alkışıyla salona doğru ilerlerken bir an geri döndü. Eğilip selam verdi. Acaba müzik neden kesilmişti? Deniz sahnedeki küçük orkestranın önünde dizlerinin üstüne çökmüş, yere dizdiği nota kağıtlarına adayla birlikte müziğe not alıyordu. Ada notaları sırasıyla söyleyip Deniz'in yazmasına yardım ederken küçük orkestranın diğer üyeleri de kendi önlerindeki kağıtlarda aynı düzeltmeleri yapıyorlardı. Duru'nun salona girdiğini kimse fark etmedi. Herkes yaratmakla meşguldü. Duru merakla. "Deniz ne oldu? Niye durdunuz?" diye sorduğunda Deniz onu hemen "şşşt" diyerek susturdu. Ada dışında herkes Duru'ya bakmadan işlerine devam ettiler. Deniz kafasını bile kaldırmamıştı. Duru, Deniz'in bu hallerine alışıktı ve beklemesi gerektiğini çoktan öğrenmiş biri olarak sahneye doğru ilerledi. Ama çok da yaklaşmadan durdu. Elindeki eşyalarını seyirci koltuklarından birinin üstüne yığıp kendisi de hemen yanındaki koltuğa oturdu. Sessizce izlemeye koyuldu. Müziğin yeniden başlaması için sabırsızlanıyordu. Ada kendilerini izleyen Duru'ya istem dışı iki kere bakmıştı. Her defasında da bir daha bakmamak için kendini disipline etmeye çalışmış ama bakışları kendi kontrolü dışında Duru'ya kaymıştı. Bunu engellemek için sırtını Duru'ya dönüp Deniz'in arkasına geçti ve yerde dizili olan kağıtlara verdi dikkatini. İşleri neredeyse bitmek üzereydi. Toplantı da ilk provada iyi geçmişti. Duru'nun yokluğu adayı rahatlatmış ve Deniz'le olan doğal iletişimini sağlamlaştırmıştı. Keşke Duru biraz daha geç kalsaydı diye düşündü. Keşke Duru hiç gelmeseydi. Deniz gösterinin açılış sahnesi için adanın bestelediği parçayı çok beğenmiş ama bestenin uzun olması nedeniyle bu parçayı gösterinin başka yerinde kullanmak üzere ayarlama yapmıştı. Şimdi düzeltilen notalar bu ayarlamanın son safhasıydı. Ada bu gelişmeden memnundu. Gösterinin girişi için başka bir parçası daha vardı. Aslında bir yıl önce yazdığı bu parçayı Duru'nun dansıyla yapılmak istenen açılışta kullanmak resmen işkenceydi. Kendisi için çok özel bu parçayı Duru ile paylaşmak istemiyordu. Bunu da bu şekilde açıklayamayacağı için Duru'nun yokluğunu fırsat bilip dansçılar yerine müzisyenlerin ve ışık oyunlarının kullanıldığı açılış sahnesi fikrini toplantıda herkesle paylaştı. Fikir güzeldi. En önemlisi müzik muhteşemdi. Bu girişi onaylamak için 2 saat sonra hava kararınca ekibinin tamamı yeni sahnenin önünde buluşacaklardı. Duru dışında herkesin haberi vardı bu plandan. Giriş sahnesindeki kendi dansının büyük olasılıkla iptal edileceğini duyunca Duru'nun ne hissedeceğini, tepkisini düşünmek Deniz'e çok can sıkıcı geliyordu. Daha da kötüsü bugün böyle bir konuyu açmak için olabilecek en kötü gündü. Sabırsızlıkla arkada bekleyen Duru, Deniz ve adının notalarla ilgili kendi aralarında konuşmalarını fırsat bilerek onlara "Bir daha çalacak mısınız?" diye seslendi. Deniz, evet diye cevaplarken müziğini Duru'nun sahiplenici etkisinden koruma içgüdüsüyle Ada, hayır diye cevap vermişti. Deniz ve Ada çelişki içinde birbirlerine baktılar. Deniz sakince başta Ada'ya ve orkestranın diğer üyelerine çalmak ister misiniz diye sordu. Orkestradakiler tabii ki de çalmak istiyorlardı ve Ada istemeyerek de olsa başıyla onaylayıp yerdeki kağıtları sıraladı ve viyolonseli bırakıp kemanının başına geçti. Sahnede çöktüğü yerden kalkmayan Deniz, müzik başlamak üzereyken arkadaki koltuklardan birinde oturan Duru'ya dönüp göz kırptı. Sadece dudaklarını kullanarak sessiz bir şekilde "İyi misin?" diye sordu. Duru, kocaman parlak gülümsemesiyle başını evet anlamında sallayarak cevap verdi Deniz'e. Deniz gülümsedi ve yüksek sesle Duru'ya açıkladı. 2 saat sonra güneş inince sahneyi denemek için genel prova yapacağız. Duru ve Deniz arasındaki enerjiyi kendi damarlarında da hissedebilen Ada, müziğe başladığında başta birkaç kez yarım notaya basınca gözlerini kapayıp Duru'nun varlığını kafasından silmeye çalıştı ve elindeki kemanı adapte olarak müziğine devam etti. Ama düzeltilen notalar orkestranın diğer üyelerinde farklılık gösterdiği için müzik istenilen akıcılıkta değildi ve Deniz eliyle durmalarını işaret ettiğinde hepsi telaşla kendi kağıtlarını birbirleriyle kıyaslamaya başladılar. 2 saat sonra yapılacak prova için hazırlanması gerektiğini düşünen Duru, kendisini durduran Deniz'in acilen kendisine bir açıklama yapmasını beklerken bir terslik olduğunu anlamıştı. Ama kendi dans sahnesinin kaldırıldığı aklına bile gelmedi. 11. Binanın yan cephesini komple kaplayan kendi resmini gördüğünde hala Eti'nin söylediklerini düşünüyordu. Kendi resimlerini gazetelerde, dergilerde, internette, billboardlarda görmeye alışıktı. Can. Ama koca bir binanın dev cephesinin kaplanması bir ilkti. Onu ezen sıkıcı bir etki kapladı içini. Modern çağın tanrısıydı o. İnsanların taptığı, dua ettiği, cevaplar beklediği, her gün görmek, dinlemek istediği bir tanrı. İnsanların kendisine inanmalarıyla var olmuş, hayranlıklarıyla güç kazanmış, kendisini izlemek için duydukları istekle tanrılaşmıştı. Bu bina kaplamasıyla da şimdi sanki putu bile yapılmıştı. Ama tanrılar putları yapıldıktan kısa bir süre sonra yok olurlardı. Ya da yok olmalarına yakın putları yapılırdı. Putları sanki halk onları hatırlasın diye arkalarında bıraktıkları bir hatıraydı. Can, şoförü Ali'den otobanın kenarına durmasını istedi. Arabadan inip açık kapının arasında dikilip dikkatli kendi resmini inceledi. Yeni programının yeni formatı Can'ın imajında yansımıştı. Saçları daha önce hiç izin vermediği kadar uzamış, ensesine inmiş, sürekli giydiği siyah takım yerini sadece siyah gömleğe bırakmıştı. Arabadan indiğinden beri kafası yukarıda, aralıksız resme bakıyordu. Hoşuna gitmeyen şeyin ne olduğunu kelimelere dökmeden önce bulmak istiyordu. Ama bulamadı. Her şey çok iyi düşünülerek yapılmış, en kaliteli şekilde basılmış, beğenilecek bir cephe kaplamasıydı bu. Can'ın kendi resmini incelemesini bekleyen Ali ve Kaya sessizce arabanın yanında yolun kenarında durdular. Yanlarından süratle geçen araçlar rahatsız edici bir rüzgar yaratsa da Can'ın incelemeyi bitirmesini beklemek zorundaydılar. Nasılsa stüdyoya varmalarına sadece 2 dakika kalmıştı. Kaya, Can'ın suratına bir ipucu ararken Ali, Can gibi resme bakmaktaydı. Can incelemesini bitirdikten sonra soran gözlerle Kaya'ya baktı. Kaya kendisinden yorum beklendiğini anlar anlamaz, ''Bence çok kaliteli olmuş, yeni logo da çok güzel, saçların, gömlek falan her şey kendini gösteriyor.'' dedi. Can bakışlarını hala resimde olan Ali'ye dönerken, ''Ali?'' diye seslendi. Ali sakince Can'a baktı. Kaşlarını kaldırdı. Kafasını hafifçe sağ yana eğdi. Dudaklarını kıvırdı. Kafası önünde tekrar arabaya binerken Can, Kaya'ya ''Hemen ara, indirsinler bunu.'' diye emretti. Can'la tek hamlede arabaya binerken Kaya bıkkınlık dolu bir ifadeyle onları takip etti. Arabaya bindiklerinde Kaya, ''Anlamıyorum, ne oldu şimdi? Artık Ali mi karar veriyor neyin bizim için doğru olduğuna?'' dedi. Kaya, Ali'ye samimi bir tonda, ''Yanlış anlama Ali. Sonuçta senin için araba kullanmak, değil mi? Sanat yönetmenliği değil.'' dedi. Ali tebessüm edip kafasını sallarken Kaya da Can'a dönüp, ''Bana ne olduğunu anlatır mısın?'' diye sordu. Cevap bekleyerek Can'a baktı dik dik. Can Manay'ın hayatını yaşıyordu. Hem de sadece yorucu, bıktırıcı taraflarını. Can Manay rahat yaşasın diye tüm bu amelilik işleri Kaya'nındı. Yoğun tempo içinde bir de yetmiyormuş gibi yarışmanın yeni formatı, bu resim ve bu yeni imaj için uykusuz 4 gece geçirmiş, 1 ay boyunca onlarca kez ayarlamalar yapmıştı. Ve şimdi Can'ın saçma kaprisine pabuç bırakmayacaktı. Bakışları akan yolda olan Can, Kaya'ya hiç bakmadan, ''Eğer sen o resme bakıp gerçekten beni görebildiysen, ya benim kendimle ilgili ciddi bir yanılsamam var ya da sen beni henüz görmemişsin diye cevap verdi. Araç stüdyonun otoparkına girerken Can inmeye hazırlanarak şimdi hangisinin doğru olduğunu düşünmek için erken ama derken Kaya hiddetli lafa girdi. Can'ın büyük ama boş laflarına katlanamayacak kadar yorgundu. O fotoğraf senin istediğin şekilde çekildi, hazırlandı. Provaları gördün, onayladın ve şimdi mi yabancılaştın? 12 yıl, 12 yıl Can. Seni bildiğin herkesten daha iyi tanımak, bilmek için gayet yeterli bir zaman. Gece uyurken ne giydiğini, kiminle olduğunu, sabah ne yediğini, neye kızdığını, ne istediğini. Derken araba durmuş, Ali arabadan inmişti. Can arabadan inmeden önce Kaya'ya dönüp kendi öfkesini dindirmeye çalışarak lafını kesti. Ne istediğimi. Evet Kaya, benim neler yaptığımı bilmek için 12 yıl yeterli olabilir. Ama bu zamanın benim ne olmak istediğimi bilmek için yeterli olmadığını gösterdin bana. Önemli olan ne yaptığım, günlerimi nasıl geçirdiğim, kim olduğum değil Kaya. Anlamıyor musun? Önemli olan kendimi nasıl şekillendirmek istediğim. 12 yılda benim ne kadar değiştiğimi düşün. Ve bu değişimleri nasıl kendi bünyeme aldığımı, hazmettiğimi, kendimi yeniden oluştururken beni yaşlandıracak her şeyden nasıl arındığımı düşün. Başladığım noktayı ve geldiğim noktayı düşün. O resim benim daha önce olmadığım bir halimi yansıtıyor. Ama bu beni yansıttığı anlamına gelmez. Ben eğer illa dev bir resimde kendimi görmem gerekirse gelecekte olmak istediğim kişiyi görmek isterim orada. Ve o adam kesinlikle ben değilim. Seninle bunu tartıştığıma bile inanamıyorum. Seçimlerimizi ve tepkilerimizi otomatiğe aldığımızda çökeriz Kaya. Senden resmin kalitesi hakkında yorum yapmanı istemedim. Ya da sanat yönetmeninin ustalığı. Senden bana bakmanı istedim. O resimde beni görüp görmediğine bakmanı, dedi ve arabadan indi. Can arabadan indiğinde gardını indirmiş Kaya, Can'ın ne demek istediğini anlamıştı. Can Manay'ın işlerini organize etmek, bitiş tarihlerini yetiştirmek o kadar hayatını kaplamıştı ki cümlenin içindeki öznenin yerini eylemin almasına izin vermeye başlamıştı. Yapmış olması, zamanla ne yaptığından daha önemli hale gelmişti. Resim güzeldi ama biraz fazla kendini satan bir havası vardı. Fazla gösterişli, fazla jön, kısa boylu adamların kendilerini uzun göstermek için giydikleri gizli topuğun bakmasını bilen biri tarafından keşfedilmesi gibi resmin etkisi, zekayla parlayan herhangi bir gözde biraz yavandı. Kaya arabadan yenilgiyle indiğinde garajın köşesinde Ali'nin durduğunu gördü. Can'a düşündüğünü söylediği için, daha doğrusu garip dak kıvırması için Ali'ye kızgın değildi. Ali kendi basitliği içinde her zaman samimi olan biriydi. Kimse için yalan söylemez ya da kimseyle yarışmazdı. Yerini, haddini bilen enerjisi Ali'yi kolay anlaşılır biri yapıyordu. Kaya yine de yanlış anlamadın değil mi diye sordu. Ali samimiyetle kafasını hayır anlamında yavaşça salladı. Kaya'nın gözlerine samimiyetle bakarak. Yok, çok koşturuyorsun. Can bu. Fotoğraf sanki yeni başlayacak bir dizinin fragmanı gibiydi. Gerçek durmuyordu. Can'ın tek istediği gerçek olmak. Sordu, söyledim, dedi. Kaya düşünceli kafasını salladı. Sol elini yumruk yapıp dostça Ali'nin sol omzuna dokundurdu. İlerleyip stüdyoya girerken Ali, Nihat'a çektirmeliydiniz, diye ekledi. Kaya kafasını sallamasa da Ali'yi içinden onayladı. Nihat'a çektirselerdi sonuç böyle olmazdı. Ama iş aceleye gelmişti ve Nihat yurt dışında bir çekimdeydi. Olan olmuştu artık. Kaya stüdyodan içeri girdiğinde etraf her zamanki gibiydi. İnsanlar koşturmadan huzurla işlerini yapıyorlardı. Stüdyonun ortasında Can'ın sesi geliyordu. Kaya sesi takip ederek Can'a yaklaştığında konuşmasını duydu. Can, yarın sezonun son bölümü ve formatın da sonu. Burada olan herkes birkaç kişi dışında uzun süredir benimle. Yarın kimle devam edeceğimizin kararını verileceği gün. Derken tüm stüdyo sessizlik içinde Can Manay'ın konuşmasını dinliyordu. Can'ın sesi stüdyoda yankılanmaya başladığında çalışanlar önce konuşmanın bir prova olduğunu sanmış ama konuşmanın kendilerine hitaben olduğunu anladıkça işlerini bırakıp stüdyodaki sahnenin etrafında toplanmışlardı. Can sakin, kendi kendine konuşan bir üslupla bir şeye nasıl başladığınız değil ama nasıl bitirdiğiniz itibarınızı oluşturur. Televizyon dünyasında isterseniz 1000 tane ödülünüz, milyonlarca hayranınız olsun. Son işinizin son dakikası olarak akıllara kalırsınız hep. İmajınız son yaptığınız işin son bölümünde, sonunda yatar. Yarın işimizin son noktası. Kim olduğumuz, neyi ne kadar iyi yaptığımız bundan önceki 260 bölümde değil. Yarın yapacağımız son bölümle hatırlanacak. Geçen hafta kötü bir haftaydı. ben kendimi kendi programımda gibi hissedemedim. Her şey kopuktu ve buranın beyni olarak sizin aranızdaki kopukluk benim iyi işleyememe neden oldu. Yarın gece ölürken gözümüzün önünden geçtiğinde bize mutluluk verecek kadar başarılı bir gece olmalı. Yarın gece bu programla bir dönüm bitirirken kendi küllerimizden doğmamızı bekleyen milyonlarca kişi umut vadeden bir gece olmalı. Yarın gece programın son bölümü değil, bir sonraki sezonun sanki ilk bölümünü vermeliyiz izleyicilerimize. Yarın gece çalışma hayatımızdaki en başarılı, en heyecan verici gece olmalı. Yarın gece maaşımızın gelecek sezonda iki katına çıkmasının nedeni olmalı. Yarın gece bu ülkeye program nasıl yapılırmış gösterdiğimiz gece olmalı, dedi sesinin giderek yükselen tonuyla. Kaya durduğu yerden Can'ı dinleyenler izledi. Can'ın konuşması ilgi çekici değildi. Çünkü Kaya daha önce aynı konuşmayı iki kere daha duymuştu. Ve işin aslı insanın içine işlemeyebilen Can Manay bugün iyi gününde değil gibiydi. Ama etrafında toplanan insanlar etkilenmişlerdi. Bunca zaman sonra Kaya, Can Manay'ın artık ne kadar tahmin edilebilir, kendi sıradanlığında eşsiz olsa da yine de sıradan olduğunu düşündü. Son zamanlarda ufak tefek problemler çıkar olmuştu Kaya'nın işinde. Yoğunluğu kontrol edilemez bir zincirleme reaksiyon şeklinde işlerini bazen tam istediği gibi yerine getirememesine neden oluyordu. Ama işin aslı Kaya'nın Can Manay ile ilişkisinden alabileceği onu motive eden hiçbir şey kalmamış olmasıydı. Eskiden Can Manay'ın sağ kolu olmanın faydaları şimdi Kaya için sadece modası geçmiş bir kıyafetten farksızdı. Can'ın sessizce kendisine pasladığı modeller bazen bir trafik cezasını engellemek için bile olsa gittiği her yerde kolayca kullandığı Can'ın ismi, bir genel müdüre eşdeğer aldığı maaşı, magazin basınında sürekli çıkan havalı resimleri artık hiçbir şey ifade etmiyordu. Hayat Kaya'ya kısır geliyor, değişik kadınlarla yaşadığı fanteziler evinde geçirdiği yalnız gecelerin ıssızlığını almıyor, en yakın dostları kurdukları aile ve çocuklarla donanırken Kaya sahip olduğu bu anlamsız işe hayatını vermiş gibi hissediyordu. 14. ayrımın sonu, sayfa 181.